Ayrım 12.
Yüksek zatınız yeter ki emir buyursunlar. Artık kestin değil mi? Tabii kestim efendim diye önünde boyun büktü Deli Fahri. Acı yatmaz gibi de birkaç kez eğildi kalktı. Şimdi senden bereketli ve de kamil taşa, çeliğe, işler kaleminden bir ricam daha var. Baş üstüne efendim, emir buyurun efendim, emriniz derakab yerine getirilecektir. Şimdi beni iyi dinle. Dahiliye vekaletine 1, Adana valiliğine 2, Büyük Millet Meclisi reisliğine 3, bir de pek muhterem mebusumuz Arif Saim Bey'in çok âli zatına tebrik, teşekkür telgrafları yazılacak. Bu telgraflarda büyük sergerde İnce Mehmet'in imha edildiği ve hem de 8 hempasıyla birlikte ve hem de büyümeden Yüzbaşı Faruk Bey ve müfrezesi tarafından yılanın başının ezildiği. Burada Faruk Bey'i göklere çıkaracaksın ki o minval üzere işte. Öyle göklere çıkaracaksın ki onun ayakları hiçbir yere değmeye. Binbaşı ola, kaymakam, miralay ve hem de paşalığa kadar pervaz vurarak yani kanat açarak yüksele. Pervazın ne olduğunu haşa huzurunuzdan biliriz efendim. Deli Fahri yerlere kadar birkaç kez daha eğildi. Biliyorum sen her şeyi, şeytanın yattığı yeri bilebilirsin. Ol sebepten işte biz de siyasetçiye gitmeyip böyle mühim işler için zatı devletlerine geliyoruz. Estağfurullah efendim. Hacı yatmaz birkaç kere daha eğilip kalktı. Evet, kıymetli arkadaşımız Fahri Efendi, arzu hallere şunu da ilave edeceksin. İnce Mehmet sergerdesinin itlafından dolayı bütün Çukurova ve hem de bütün Toros dağlarının halkı düğün bayram ediyorlar diye yazacaksın. Ve hem de bu düğün 40 gün 40 gece süreceğe benzer. Olacaktır deme, süreceğe benzer demek lazım. Faruk Yüzbaşı ve hem de müfrezesinin bu sergerdeği yılanın başına ezmesi tüm milleti sevince gark eylemiştir ki onların sevinçlerini görmeye sezadır. Baş üstüne yüce zatınıza, yüce zatınız var olsun sağ olsun. Ben de öyle telgraf örnekleri var ki ta İstiklal Mücadelesi günlerinden kalma. Okuyanı hüngür hüngür ağlatır, sen hiç küşüm çekme. İlk telgrafları ben imza edeceğim. Yani benim adımı yazıp ilk telgrafları ben çekeceğim. Benim çekeceğim telgraflar çok başka, çok yüksek kelimelerle olacak. Biliyorum, bilirsin tabii. Şimdi beni dinle. Baş üstüne seni dinliyorum ağam. Deli Fahri hazır ola geçmiş put gibi duruyordu. Bundan sonra buraya köylerden çok kalabalık gelecek. Kaymakam bütün muhtarlara emir gönderdi. 7'den 70'e kim varsa İnce Mehmet'in ölümü bayramına gelsinler diye. İşte sen o zaman tuttuğun köylüye telgrafların altına parmak bastıracaksın. Çocuk olsun, kör, sakat olsun sen aldırma. Yeter ki adını yaz parmağını bastır. Çok gelecek. Zaten köylü emir vermeseydi de kaymakam kendiliğinden İnce Mehmet'in ölüsünü görmeye gelecekti. Göreceksin bugün yarın yer gök insan olacak. O kadar insan gelecek ki kasaba o kadar insanı almayacak. Dolacak, taşacak. Tamam, yaz sen şu parayı da al. Postacıya para vermek yok. Bu sefer bütün paraları Taşkın Halil Bey ile Molla Duran Efendi ödeyecekler. Onun için dayan, bir hafta gece gündüz demeyecek fabrika gibi telgraf yetiştireceksin. Baş üstüne beyim, siyasetçiyi de kendime yardımcı alırım. Ne yaparsan yap, yap da Ankara'ya dolu gibi telgraf yağsın yeter ki. Başvekili de çekmek lazım değil mi? Yavuz İsmet Paşa'ya. Aman ha, az daha Yavuz İsmet'i unutuyorduk. Aman ha, unutma onu. Arkasına dönünce ileride akasya ağacının altında dimdik utkulu bir kahraman gibi duran, yüzünden, gözünden, giyitlerinden, tırnak uçlarından bile sevinç fışkıran Ali'yi gördü. Onu küçümseyerek dudaklarını büzüp aşağılayarak baştan ayağa süzdü. Sonra da tükürür gibi başıyla yürü diye bir işaret çaktı. Bu işaret altında çok şey yatıyordu ya, Ali'nin umurunda değildi. Onun derdi İnce Mehmet öldürülmüş müydü, değil miydi? Tazı tahsine bakarsan öldürülmemişti. Anlattığı kişilerin hiçbirisinin kıbalı İnce Mehmet'e benzemiyordu. Ya kadınların ağıt yakmaları, ya yaşlı adamların onu tanımaları, Çiçekli Deresi'nin insanları İnce Mehmet'i tanırlardı. Ya onların tanıklıkları, ikircik içinde kıvranıyor, kahroluyordu. Doğruca koşarcasına yürüyerek eve geldiler. Avluya girince Murtaza Ağa öfkeli, küçümseyen, onu aşağılayan bir yüz ve sesle ''Topal oğlan, sen burada azıcık bekle bakalım.'' dedi. Ali avlu duvarının dibine çömelip cebinden bir sigara aldı yaktı. Başka zamanlarda sigara içmek aklına gelmezdi. Böyle ikircikli zamanlarda sigara içmese deli olurdu. Sigaranın birini söndürüp birini yakıyordu. Biraz sonra onu bir yanaşma balkona çıkıp çağırdı. Ağır ağır merdivenleri çıktı. Yukarıda 5 tane iri adam ayakta durmuş bekliyorlardı. Murtaza Ağa ise bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Bir süre öfkeyle böyle gidip geldi. Yüzü de gittikçe azgınlaşıyordu. Hüsnü Hatun odanın kapısında durmuş, kocasının gidip gelişini endişeli bir yüzle izliyor, bir eli başındaki ak başörtüsüne sinirli sinirli oynuyordu. Murtaza Ağa geldi, adamların biraz ilerisine dikilmiş kalmış Topal Ali'nin karşısında durdu. Topal Ağa, söyle bakalım, İnce Mehmet'in geberdiğine çok sevindin öyle mi diye sordu. Ali usulca, ağam bilir dedi. Ağam bilir ya, yukarıdan baktım ağzın kulaklarına varıyordu. Demek bu kadar sevindin, canın kurtuldu değil mi?
Kurtulduk ağam.
Yüzbaşı Faruk Bey, yiğit adammış, bravo. Bravo ki bravo, yılanı gebertti. Topal Ali Ağa, biz seninle ne yapacağız şimdi? İnce Mehmet de öldü artık.
Allah rahmet etsin, öldü.
Ne, Allah rahmet mi etsin diyorsun o köpeğe? Murtaza Ağa ayaklarını yere vurarak, bütün konağı zangırdatarak, tüyleri diken diken eden bir sesle, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Yani, ulan topal köpek, ne yani, ne demek yani? Yani Müslüman da her Müslüman ölüsü için Allah rahmet etsin derler de, Allah rahmet etsin. Sus, topal köpek, sus. Kapımda beslediğim bir uşak bile, kardeş deyip de yatak odamı paylaştığım birisi ona rahmet okursa. Yani Müslüman dedik de, yani Kur'an'da yazar da, her kim olursa olsun Müslüman da. Ulan topal köpek, sen hiç yılandan Müslüman gördün mü? Domuzdan, canavardan, sırtlandan, ejderhadan, kan içici keneden Müslüman gördün mü? Topal Ali başını önüne eğmiş, artık karşılık vermiyor. Öteki de durmadan, ejderhadan, sırtlandan, ana varsa ejderhasından diye bağırıyor, ortalığı çınlatıyordu. Boyun damarları şişmiş, tel içinde kalmış, yüzü mosmor olmuştu. Hüsnü Hatun onun koluna yapışmış, yatıştırmaya çalışıyor. Aman ağa, dur, dinginle azıcık. Topal Ali ağa ağzından kaçırdı. Dur, bu kadar öfkelenme, sana bir şey olacak. Uzun bir süre Murtaza ağa bağırdıktan sonra kendi kendine dinginledi, geldi başı yerde Topal Ali'nin karşısında durdu. Ulan topal köpek dedi, sen kim oluyordun da benim baba yadigar tabancamı alıp beline takıyordun? Ulan köpek, bu tabanca senin gibi 1000 tane kanı ciğeri 5 para etmesin kanına değmez mi? Söylesene ulan, sen kim oluyordun da Karadağlı oğlun tabancasını beline takıyorsun? Söylesene düdüğüm. Gülüyordu, sesi öldürücü bir alaydaydı. Topal Ali ağa, şimdi çıkar bakalım belindeki o tabancayı. Ali başı önünde beline davranırken oradaki 3 kişi birden ağa ile onun arasına girip perde oldular. Ali tabancayı çıkarır çıkarmaz en baştaki çok iri adam tabancayı hızla kapıverdi. Ardından da ağaya uzattı. Ağa tabancayı alıp şöyle bir havaya kaldırdı, kolunu birkaç kere salladıktan sonra ''Ulan Ali ağa'' dedi, ''ne de güzel bindin de Karadağlı oğlunu küheylanına zor tatarak çarşıda geziyordun. Lenger şapkayı da mebus şapkasını da başına geçirmiş. Ulan o şapka senin gibi 1000 itin kanını değmez mi?'' Durdu alay ederekten, gene onu baştan aşağı süzdü. Şuna bak şuna diye kahkahalarla güldü. Şuna bak şuna. Daha o şapkayı başında tutuyor utanmadan da. Ulan sende hiç utanma arlanma yok mu? Ulan adam senin gibi bir adam kıyamet kopsa da öyle bir şapkayı giyebilir mi? Geriye çekildi. Teh dedi. Amma da yakışmış mebus şapkası dağlı Topal Ali'ye. Eşeğin sikinin üstündeki gül kelebek gibi. Kahkahalarla gülüyor. Habire de yineliyordu. Eşeğin zekerinin üstündeki gül. Oradakiler de gülüyorlardı. Yalnız Hüsnü Hatun salonun ortasına dimdik durmuş kalmış, başı önünde kıpırdamadan duruyor, başörtüsünün bir ucu ağzında çiğniyordu. Murtaza ağa birden gene öfkeyle pencereleri zangırdatarak bağırdı. ''Çıkar o şapkayı başına! Daha gözümün önünde o kılıkla duruyor, daha!'' Ali sağ elini zorla tükenmiş bir adamın eli gibi kaldırdı. Şapkayı başından alırken yere düşürdü, hemencecikle eğildi yerden aldı. Gözlerini kırpıştırarak yalvarırcasına oradaki adamlara baktı. Bir yerlerden bir imdat ister gibiydi. Gene tabancayı alan adam uzandı, şapkayı aldı, götürdü, sedirin üstüne koydu. Şuna bakın Allah aşkına, daha durmuş orada tilki gibi bakıp duruyor. Ne utanmaz adamlar varmış şu dünyada. Gene bağırdı, çıkar o üstündekileri. Sesi gene aşağılayıcı, alaycı bir hal aldı. Şuna bak şuna, şuna da bak, topala da ne yakışmış İngiliz kumaşından elbise. Daha da durmuş bakıyor, çıkar onları topal köpek. İnce Mehmet'e de Allah rahmet eylesin mi? Çıkar! Ali hemen sırtındaki ceketi çıkardı, yere koydu. Verdiğin paralar cebinde mi? Ali usulca ceketi yerden aldı. Cebinden çakmağını, tütün tabakasını, mendilini, çakısını çıkardı. Sol elini aldı, parayı da ceketin üstüne koydu. Çıkar! Ali yere oturup postalları çözdü. Ötekiler durmuşlar bir hoş gözlerle, biraz da alaycı gülümseyerek ona bakıyorlardı. Yalnız Hüsnü Hatun'un daha başı önündeydi. Sararmış yüzünde hiçbir kıpırtı yoktu. Ali postalı çözdü, çıkardı, ceketin yanına koydu. Çıkar! Ali yalvarıcasına oradakilere bir daha imdat istercesine baktı. Ardından da Hüsnü Hatun'a baktı. O hiçbir şeyi duymuyor, görmüyor gibiydi. Edemedi, pantolonunu da çıkardı. Arkasından da mintanı çıkarıp öteye fırlattı. Çıkar! Birden Hüsnü Hatun, yeter, yeter diye bağırdı. Bir insana bu kadar da yapılmaz. Ali'ye döndü. Yürü git kardeşim dedi. Ali don gömlek, yalın ayak, başı kabak merdivene doğru gitti. Sonra da arkasına dönüp Murtaza Ağa'ya baktı. Göz göze geldiler. Murtaza Ağa onun bu bir anlık bakışından ürperdi. Tepeden tırnağa titredi. Ali merdivenin başında durmuş kalmış bir şeyler söylemek istiyor. Ardından da vazgeçiyordu. Birkaç kere ağzını açtı, açtı, kapadı. Sonra vakur, ağır merdivenlere yürüdü. Kapıyı açtı, çıktı, gitti. Bölüm 8. Topal Ali böyle don gömlek, yalın ayak, başı kabak çarşının içinden geçmemek için Murtaza Ağa'nın konağından yukarıya Teneke Mahallesi'ne saptı. Bir ev aralarına sinerek, bir koşarak kasabayı soluk soluğa çıktı. Kan ter içinde kalmıştı. Kuru derede bir kovuğa sığınıp terinin soğumasını bekledi. İlerideki köyde tanıdıkları vardı ama oraya bu kılıkla gitmek istemiyordu. Sabahtan bu yana ağzına bir lokma koymamıştı. Karnı zil çalıyordu. Daha ikircik içindeydi. Durmadan İnce Mehmet'i düşünüyor. Bir türlü bir karara varamıyordu. Acaba o vurdukları adamlardan bir tanesi İnce Mehmet miydi? Yolda getirilen ölüleri beklemeli, önünden onlar geçerlerken görmeliydi. Jandarmaların hangi gün gelecekleri belli değildi. Ya bugün gelebilirlerdi ya da iki gün sonra. Ölülerin iki gün içinde kasabaya ulaşacakları kesindi. Bütün hazırlıklar yapılmış, köylere kadar buyurultular çıkarılmış, kasaba onları tez günde bekliyordu. Yüzbaşı Faruk da bunun böyle olacağını bilirdi. O da şimdi kasabaya bir an önce varabilmek, yaptığı büyük işin tepkilerini bir an önce görebilmek için can atıyordu. Bakırgediği mağarasından Çukurova'ya iki yol inerdi. Birisi yukarıdaki dere boynunun yolu, öbürü de çay boyunca inen yoldu. Çay boyunca inen yol uzundu ama düzdü. Dere boynu yolu ise yokuşlu, inişliydi ya, keseydi. Şimdi jandarmalar yorgundurlar, bunları aşağı yoldan inerler diye düşündü Topal Ali. Ardından da yüzbaşı şimdi sevincinden çatlıyordur, inişli yokuşlu, sarp kayalık olsa da kese yolu yeğler diye aklından geçirdi. Bu iki düşünce arasında bir süre gitti gitti geldi. Sonunda da yorgunluk, bitkinlik, insan ne kadar hırslı olursa olsun onu yener dedi. Aşağı yolda beklemeyi yeğledi. Gene de içi rahat değildi. Ah, yanında İnce Mehmet'i tanıyan bir kişi daha olsaydı. Yani Sarı Ümmet şu anda yoldan çıkıverip gelseydi. Teri kurumuştu, yola çıktı. Hem hızlı hızlı yürüyor hem de elini gözüne siper edip uzun uzun bir arkasına bir önüne bakıyordu. Bir tanıdık gelmez mi ola diye. Şimdi buradan Sarı Ümmet'e gitse, onu alıp hemen dönse, yolun birisini o, birisini de kendisi beklese nasıl olurdu? Olmaz diye öfkeyle yere tükürdü. O gidip dönünceye kadar jandarmalar geçip gitmiş olabilirlerdi. Ulan Topal Ali, ulan o köpeğin bütün aşağılamalarını yutan köpek, kasabanın kıyısına beklesene diye kendine sövdü. Ulan Hırbo, İnce Mehmet öldürülmüş olsa bile sen de bunu onun, o Murtaza'nın yanına bırakabilecek misin? Böylesi bir alçaklık elinden gelebilecek mi? Amma da göz bebeklerinden korkuyor diye kendi kendine güldü. Murtaza'yla karşılaştıkları anı gözlerinin önüne getiriyor, yolun üstüne durmuş kendi kendine gülüyordu. Elinde sapı fil dişinden bir tabanca. Böyle bir tabancayı ne edip ne yapıp bulacaktı? Başında o lenger şapkanı, sırtına da o mavi giyitin tıpkısı. Ayağında da gene öyle bir kırmızı postal. O da Murtaza Ağa'yla yattıkları oda. Odaya çıt çıkarmadan nasıl girilir? Çok şükür onu bir iyice öğrenmişti. Murtaza onu görür görmez sapsarı kesilir, dili boğazına akardı. Korkudan ağzını açıp konuşamaz, en küçük bir ses bile çıkaramazdı. Belki de kurşunu yemeden ölüverecekti. Aman ölmesin. Aa, aa, Murtaza Ağa, işte ben geldim. İnce Mehmet değil de ben geldim. Bir al Arap atına bindim de geldim. Cebimde de 1000 altın var. Aç, aç, aç gözlerini, tam göz bebeğinin ortasından. Kurşunlar arka arkaya patlayacaktı. Murtaza'nın hiç sesi soluğu çıkmayacaktı. Sonra soğukkanlı dışarıya çıkacak, Hüsnü Hatun'la ötekilerle karşılaşacak, Hüsnü Hatun'a utanarak bakacak, sonra da Hüsnü Hatun diyecekti. Hak etti değil mi? Elimde olsa senin hatırın hem de gül hatırın için Murtaza Ağa'yı öldürmezdim. Çok cebelleştim kendimle, senin gül hatırını üzmemek için, ama kendime güç yetiremedim. Sen olsaydın benim yerimde başka türlüsü elinden gelir miydi? Merdivenlerden ağır ağır inecek, dışarıda duran al ata atlayacak, jandarmalar konağı sarmışlardır, atı dolduracak, ateş yağmuru altından kayıp çıkıp gidecekti. Kimse de geçmiyor yoldan. Vay senin yol gibi ananı avradını. Kasabanın girişinde beklese olmaz mı? Bu kılıkla mı? Kim bilecek bu kalabalıkta kim olduğunu? Ama bunlar, bu jandarmalar kesinlikle aşağı yoldan geçeceklerdir. Bunlar, bu jandarmalar körün değneğini bellediği gibi bildikleri, her zaman gittikleri yoldan giderler. Bir jandarmanın kesedir diye yukarı yoldan şimdiye kadar gittiği hiç görülmüş müdür? Şimdi giderim diye kendi kendine konuştu. Giderim de o ağın ağaçlarının arasına yatarım. Oralarda bostanlar olurdu eskiden. Belki bir bostancı bulurum. Karnımı da bir güzelce doyururum. Murtaza'yı öldürmeden bir iyi yalvartmalı, tabanlarımın altını öptürmeli miyim? O çok şey hak etti. Dur hele dur, şu İnce Mehmet işi bir hallolsun. Birkaç adım attı aşağıya, çaya doğru. Çay uzaktan bir ışık seli gibi şavkıyıp kıvrılarak ovanın üstünden akıp gidiyor, kasabanın altında yeniden ortaya çıkıyordu. Daha incelerek kıvrımlarını düz ovaya daha geniş sererek bir ışık buğusu içinde yalp yalp yanarak. O gün akşama doğru karanlık kavuştu kavuşacak, çayın kıyısındaki yola vardı. Ağın ağaçları bir orman gibiydi, pembe, ak, koyu kırmızı çiçeklerini güneşin alnına sermişlerdi. İnceden inceye değsen ılık yerde kokuyorlardı. Yol boyunca kayın ağaçların arasından yukarılara doğru yürüdü. Karanlık çökünce de yolun üstündeki iri bir çınar ağacının altında durdu. Daha yukarılara yürüyecek hali kalmamıştı. Yarım saat daha yürüse ormanı tutacaktı ya, ne gereği vardı? Çınarın kalın gövdesine sırtını verip uyudu. Günün olayları onu yürümekten daha çok yormuştu. Biraz sonra başı önüne düşüverdi. İzci Topal Ali çoktan uyumuştu. Tan yerleri ışırken bir çakalın az ötesinde pav kırmasıyla hemen ayağa sıçradı. Uyku sersemi sağına soluna bakındı, yanında Murtaza Ağa'yı aradı, o anda da kendine geldi. Doğuya baktı, ıhırcık karanlık kalkıyor, dağların başı usuldan aydınlanıyordu. Tan yerlerine belli belirsiz bir morla bir pembelik çökmüş gibiydi. Geçtilerse diye söylendi kendi kendine. Gene kendi kendine güldü. Ulan sen Topal Ali'sin dedi. Örümcek ağında yürüse sen duyar hemen uyanırsın. Çaya indi, suyu avuçlarıyla alıp yüzüne çarpa çarpa yundu. Karnı çok çok acıkmıştı. Gün doğdu, ortalık kızdırdı. Yoldan bir geçen olmadı. Öyle oldu, gene bir Allah'ın kulu ortalıkta gözükmedi. Ali çay boyunca bir bostan bulur, bir çobanla karşılaşırım umuduyla ikindine kadar yürüdü, kimseyle karşılaşmadı. Bir zıncarlıkta durmuş, ne yapacağını düşünürken ileride yemyeşil bir insan boyundan da yüksek, sazlara karışmış, geniş bir alana yayılmış bir böğürtlenlik gördü. Kör kurdum kısmetini veren Allah diye böğürtlenliğe seyirtti. Oraya varınca çok sevindi. Her bir böğürtlenin üstü parmak kadar kara böğürtlenlerle sıvalıydı, üzüm salkımı. Allah benim şu akılsız başımı koparsın diye konuştu. Nasıl oldu da bu böğürtlenliği daha önce akıl edemedim? Böğürtlenler tatlanmışlar, bir kısmı da kurumuştu. Ali diken tevek dal demiyor, avuç avuç böğürtlenleri sıyırıp ağzına dolduruyordu. Ağzında tadına erişilmez bir lezzetle insanı mest eden bir koku kalıyordu. Böğürtlen yiye yiye ta zıncarlığın içine kadar girmiş, karnı da bir iyice şişmişti. Susadı, böğürtlenliği çıkıp çayın kıyısına geldi. Çay kan gibi ılık akıyordu, içmedi. Kıyıya oturup yarın dibindeki çakıl taşlarının arasından eliyle bir çaykara açarak, kaynayan buz gibi suya ağzı aşağı yatarak doya doya içtikten sonra da birden ayağa fırladı. Amanın ocağın bata Topal Ali, sen karnına daldın, ya jandarmalar geçip bitmişlerse? Yola çıkıp koca çınarın altına geldi. Akşama kadar orada bekledi. Yoldan gene bir Allah'ın kulu geçmiyordu. Karanlık kavuşunca gene sırtı çınarın gövdesine dayalı başı önüne düştü. Uyandığında tan yerleri ışımıştı. Gün doğuncaya kadar bekledi. Gene bir gelen giden yoktu. Bunlar öteki yoldan gidecekler dedi kendi kendine. Böğürtlenliğe inip bir karnımı doyurayım da. Koşarak böğürtlenliğe indi. Çabuk çabuk böğürtlenleri iki eliyle birden avuç avuç tıkınarak yedi doydu. Dün açtığı çay kara kapanmıştı. Kolayca yeniden açtı. Soğuk sudan doya doya içti. Yolun ortasında durmuş bekliyor, bir karara varamıyordu. Yukarı yoldan gidiyorlar diye kendisini kesinlikle inandırıp oraya doğru koşmaya başladı. Bir büyük kayalığın üstüne çıkıp oturdu. Buradan Çukurova'nın önüne serilmiş düzlüğü, köyleri, sararmış ekin yerleri, bükleri, bataklıkları, höyükleri, Anavarza, Yılan Kale, Dumlu Kalesi'yle her birisi birer ışıltıya kesip ovaya yayılmış, kıvrım kıvrım uçan sularıyla gittikçe mavileşerek, dumanlanıp düzleşerek Akdeniz'e doğru iniyor. Oralarda Akdeniz'in kıyılarından ağır ağır yükselen, kabaran, ak bulutların altında kalıyordu. Yollarda durmadan toz ukuyor, toz direkleri dönerek buralara doğru ipileyerek geliyor, yakınlarda bir yerlerde sönüyorlardı. Yoldan öğleye kadar kimse geçmedi. Öğleyi az geçe izci Topal Ali'nin kulakları çok uzaklardan gelen bir ıslık sesini seçti. Beklemeye başladı. Doğrusu geleni merak ediyordu. Bu bir çoban ıslığı, bir ağaç kaçakçısı, bir jandarma, bir köylü ıslığı olamazdı. Avcılar da böyle ıslık çalmazlardı. Yörükler, dağlılar, çukurovalılar, kasabalıların da ıslıkları başka başkaydı. Her kavim, her soy, her millet başka başka çalarlardı ıslıklarını ve Topal Ali'nin kulakları çok ıslık duymuştu. Duymamışsa bile hangi ıslığın hangi dudaktan çıktığını şavullayabilirdi. O böyle düşünürken o kestiremediği ıslık sesi iki kere daha geldi. Bu ıslıklar bir insan ıslığına değil de duyulmadık, görülmedik bir kuşun sesine benziyordu. Topal Ali merakından deli olacaktı. Her şeyi İnce Mehmet'i Murtaza Ağa'yı unutmuş şu yaklaşıp gelen ıslığı düşünüyordu. Yolun kıvrımından önce bir eşek başı gözüktü kocaman kulaklarıyla. Sonra eşek bütünüyle ortaya çıktı. Bu iri kapkara besili tüyleri yıldırdayan bir eşekti. Bu bir yörük eşeği diye düşündü Topal Ali. Ancak yörükler bu kadar iyi bakarlar eşeklerine. Eşek yüklüydü ve yükün ağır olduğu eşeğin yürüyüşünden anlaşılıyordu. Birinci eşeğin arkasından bir ikincisi, bir üçüncüsü çıktı. Sırtlarındaki dolu kilim çuvalların altında belleri bükülüyordu. En arkadan da çok genç üç kadın geliyordu. Zülüf biçimlerinden, başlıklarından üçünün de genç kız oldukları anlaşılıyordu. Ali yola indi. Kızlar karşılarında don gömlek birisini görünce gülümsediler. "Durun güzel bacılar," diye önlerine geçti Ali. Kızın birisi öndeki eşeği durdurmak için ıslık çaldı. Eşek de zınk diye ıslığı duyar duymaz yerinde kala kaldı. "Ne akıllı eşeğin var bacım," diye güldü Ali. "Soyludur," diye şakalaştı kız. "Soyu Arabistan'dan gelir. Bu da Arap eşeğidir." "Hangi obadan olursunuz?" "Sarık limağından." "Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" "Kasabanın pazarına peynir götürüyoruz." "Halimi görüyorsunuz kızlar. Burada bekliyorum. Karnım da aç. Burada da çok bekleyeceğim daha. Bana azıcık peynir ekmek verir misiniz?" Kızlardan birisi hemen öndeki eşeklere koştu. Çarçabuk birkaç bazlamayla bir tekerlek peynir aldı geldi. "Al kardeş." "Sağ ol bacım. Allah kötü gün göstermesin size." "Burada ne bekliyorsun kardeş? Herhalde başından çok işler geçmiş olacak." Ali bu yörükleri, hele sarı keçili oymağını iyi tanırdı. Bunlara İnce Mehmet'i beklediğini söylemesinin hiçbir zararı yoktu. Kimseye bir şey söylemezlerdi.